Altıncı ayrım.
Cem önce onun bluzunu, ardından sütyenini çıkardığında farkına varmadan eliyle göğüslerini saklamıştı. Heyecan, utanç, merak, günlerden beri çeşitli gelgitlerle içinde kendini fark ettirmeden büyüyüp kabaran istek, arka arkaya dalgalar gibi vuruyordu içine. Cem, onun eteğini, daha sonra da diğerlerini çıkartıp çırılçıplak bıraktığında hemen yatağa girmek istemişti. Ama bu o anda sevişme isteğinden çok saklanma isteğinden kaynaklanıyordu. Örtüleri açıp yatağa girmiş, ince örtüyü boynuna kadar çekmişti. Duygularının yoğunluğundan, çokluğundan ve birbiriyle çatışmasından dolayı gene baş dönmesine benzer bir şey hissediyordu. Cem ağır ağır, hiç acele etmeden soyunmuştu. Aydan'ın kendisini seyretmesinden hoşlanır gibiydi. Aydan nasıl sevişmeye başladıklarını, ilk anlarda neler yaptıklarını, neler olduğunu, bir şey konuşup konuşmadıklarını hatırlamıyordu. Sanki bilinci olup biteni görmezden korkup kapanmıştı. Kalbinin çok hızlı attığını, bir ara bayılma kaygısına kapıldığını hatırlıyordu yalnızca. Bilinci yeniden açılıp yeniden hissetmeye, duygumaya, algılamaya başladığında Cem memelerini iki eliyle tutmuş uçlarını emiyordu. Kara böğürtlenler gibi pıtır pıtır kabararak dikilmiş koyu kahverengi meme uçlarını dişlerin arasına alıyor, dişleriyle hafifçe bastırırken dilinin ucuyla da dokunuyordu. Cem yüzünü memelerine son bir kez bastırdıktan sonra karnını öpmüş, minik bir çiçek gibi duran göbeğine dilini dokundurmuş, iki bacağına kollarıyla sarılıp onları iki yana açarken kendini iyice aşağıya doğru çekmişti. Aydan, Cem'in soluğunu kasıklarında hissedince bir an kasılmıştı. Bu kasılmaya Cem bacaklarını sıkarak ve yüzünü iyice bastırarak karşılık vermişti. Aydan, kocasıyla sevişmelerinden edindiği eski bir alışkanlıkla Cem'in başını tutup yukarı doğru çekmişti. Ama Cem, onun daha önce hiç rastlamadığı davranışla "Ne olur izin ver." diyerek Aydan'ın ellerini bileklerinden kavrayıp iki yana açmıştı. Aydan, Cem'in yaptığı şeyden zevk aldığına önce inanamamıştı. Ama sonra onun bunu gerçekten sevdiğini hissetmişti. Ve hayatında belki de ilk kez erkeğin yaptığı şeyden sıkılacağını hiç aklına takmadan kendini duyduğu zevke bırakmıştı. Cem'in dili, nereye gitmek istediğini bilen usta bir gezgin gibi o esrarlı kıvrımlarda dolaştıktan sonra bütün o minicik girintilerle çıkıntıların arasında saklı olan o küçük tepeciği bulmuştu. Aydan, önce kısa bir an, insanın kendisini böyle bir zevke, erkeğin sıkılacağından hiç kaygı duymadan ortak bir sevgi paylaştıklarına inanarak bırakmasının ne muhteşem bir şey olduğunu düşünmüştü. Sonra bütün düşünceler, hatta duygular kaybolmuş, yerini kasıklarından beynine doğru yükselen alevden ayaklı karıncalara bırakmıştı. Bir ateş dalga dalga bütün bedenine yayılırken artık dayanamayacağını anlayıp yeniden Cem'in başını yukarı çekerek "Bırak!" diye bağırmıştı. Cem gene ellerini tutup iki yana açarak dilini tam olarak çekmeden zorlukla anlaşılır bir sesle "Bırak kendini!" demişti. "Rahat bırak." Aydan kendini bırakmıştı. İçinden kaynar nehirler akarak çığlıklarla ve garip bir şekilde "Sen nesin? Nesin sen?" diye bağırarak daha önceleri hiç bilmediği şeytani bir zevkin içine akmıştı. Aydan'ın son çığlıktan sonra iniltileri dindiği halde Cem hemen başını kaldırmamış, daha hafif, daha usul bir halde oralara diliyle dokunmaya devam etmişti. Aydan bunu da hiç unutmamıştı. Onun bu yaptığından zevk aldığına tam olarak inanmıştı. Ve buna inanmak ona büyük bir zevk bağışlıyordu. Bir iki dakika sonra ancak Aydan zevk acıya dönüşmeye başladığında "Dur, dur, dur!" diyerek bacaklarını kapatıp Cem'in başını ittiğinde Cem yüzünü kaldırmış, ona biraz alaycı bir hoşnutlukla bakarak kendini yukarı çekmişti. Aydan içinin boşalmasına rağmen bir zaman bacaklarını karna doğru çekip ellerini karnına bastırarak bir kedi gibi gerginleşmiş bir halde kımıldamadan yatmıştı. Kendini biraz toparladıktan sonra yastığı duvara dayayıp sırtını yastığa vererek yatağın içinde oturup bir sigara yaktığında Cem çırılçıplak kalkıp üstüne bir şey almaya gerek görmeden içeri gitmiş, ona büyük bir kasede soğuk çilekler getirmişti. Biraz dinlendikten sonra çilek kokularıyla öpüşmeye başlamışlardı. O çilek kokusunu kendilerini sarıp onları başkalarından saklayan yumuşak kırmızı bulutlar gibi hatırlamıştı hep. Öpüşürlerken Cem bedenini Ayda'nın bedenine değdirip çekiyor, onu çok heyecanlandıran bir sertliğin bacaklarında, kasıklarında, baldırlarında dolaştığını hissetmesini istiyordu. Aydan dayanamamış, sırt üstü yatıp dizlerini kırıp bacaklarını açarak Cem'i kalçalarından kendine doğru çekmişti. İçinin dolduğunu, bedeninin eksik bir parçasına kavuştuğunu, en diplere değen darbelerin beynine kadar vurduğunu hissedip, çilek kokularıyla, ateşten sularla, unutulmaz seslerle dolu zevkten simsiyah kesilmiş bir cennete doğru yeniden yükselirken, Cem kendini yavaşça geri çekmiş, küçük küçük darbelerle dokunmaya başlamıştı. Aydan devam etmesi için yalvarırken, o Aydan'ı bir uçurumun tam kenarında tutuyor, içinde küçük daireler çiziyor, sonra aniden tertemiz ve keskin erkek kokusu terledikçe daha artan gövdesinin bütün ağırlığıyla üstüne kapanıyordu. Aydan, "Evet, işte böyle!" diye bağırırken gene kendini çekip küçük dokunuşlarla Aydan'ın istediğini ve zevkini tam bir çılgınlığa çeviriyordu. Sonra birdenbire yeniden derin darbelere dönerek o ana kadar oyunlarla büyümüş olan zevkin saklandığı yerden hücuma kalkmış bir ordu gibi zapt edilmez bir saldırıyla çıkmasına, Aydan'ı parmak uçlarına kadar uyuşturan bir çılgınlığa dönüştürmesine izin veriyordu. Aydan sanki biraz önce ateşten nehirlere dalıp oralarda eriyerek yok olan kendisi değilmiş gibi içi sarsılarak yeniden ateş nehirlerine düşüyordu. Çilekler, öpüşmeler, darbeler, dokunuşlarla yaklaşık 4 saat geçirmişlerdi. Aydan kaç kez çığlıklarla gökyüzündeki kızıl çiçekli bahçelere yükseldiğini bile hatırlayamaz olmuştu. Hava kararmaya yüz tuttuğunda Aydan bütün bedeninde ve ruhunda bir çilek kokusuyla evden çıkarken her yanının heyecandan ve yorgunluktan küçük kasılmalarla titrediğini, ürperdiğini hatırlıyordu. Asansöre binerken yüzünde masallarda dinlediği deniz kızına rastlayıp onunla konuşmuş saf bir denizcinin şaşkınlığı ve sevinci vardı. Işıkları bile yakmadan doğru içeri geçip karanlıkta hızla soyunarak banyoya girmişti. Banyonun ışığını yakıp da aynada kendi yüzünü gördüğünde garip bir şaşkınlıkla irkilmişti. Gözlerinin altındaki hafif gölgeler çizgilerini daha anlamlı kılmış, yanaklarının uçuk pembeliği onu gençleştirmiş, defalarca düzeltmesine rağmen günahkar bir rüzgarın saçlarından bir türlü kaybolmayan dalgalanması ona bir çekicilik vermişti. Ama onu şaşırtan bunlar değildi. Bütün bu değişikliklere rağmen yüzünün hala aynı yüz olmasına şaşırmıştı. Biraz önce yaşadıklarından sonra zihnindeki garip kaymaların yarattığı bir yanılsamayla aynada başka bir yüz göreceğini sanmıştı. İçi böylesine değişmişken yüzünün aynı kalması ona o banyoda bu duygunun tuhaflığını hissetmesine rağmen çok garip ve çok yabancı gelmişti. Başını omzuna doğru eğip omuz başıyla kolunu kokladı. Üstünde hala Cem'in onu ilk duyduğunda çok heyecanlandıran ve şimdi ise bir yaşanmışlığın unutulmaz parçası haline gelen kokusu vardı. Çok değerli bir malı çalmış bir hırsız gibi hem bu kokuyu saklamak hem de bir an önce ondan kurtulmak istiyordu. Yaşadıklarının en büyük kanıtı olan bu kokuyu teninden kocasıyla kızı gelmeden atabilmek için telaşla suyun altına girdi. Sudan çıkınca saçlarını bile doğru dürüst kurulamadan yatağa girip yorganı başına çekti. Ne kocasını ne de kızını o anda görecek hali yoktu. Onlarla karşılaşmak istemiyordu. karanlık evde banyonun ışığını açık bıraktı. İyice karanlıkta kalmaktan da çekiniyordu. Karanlıkta hayallere dalacağını, yaşadıklarını bir daha yaşayacağını biliyor, biraz önce yaşadıklarını bu evde unutmak istiyordu. İşlediğine inandığı günahın bu eve hayallerinde bile sızmasına o anda tahammülü yoktu. Hayallerinin bile yakalanacağından korkuyordu. Yaşadıkları duygularının her birini, yıllardan beri kıvrılıp yattıkları sessiz köşelerden neredeyse içini parçalayarak kopartmış, birçoğu çoktandır uyuşmuş o duyguların hepsine bir hayatiyet vermiş, ruhunun dokunulmamış hiçbir yerini bırakmamış, ne varsa çocukluğundan bu yana içinde ne biriktiyse hepsini unutulmuşluklardan çıkartmıştı. Aynı anda o kadar çok duygu saldırıyordu ki üstüne, hangisini yatıştıracağını, hangisini besleyip büyüteceğini, hangisini susturacağını bilemiyordu. Hiçbir duygu uzun süre bilincinde kalamıyor, şöyle bir görünüp canını yaktıktan sonra silikleşip yerini bir başkasına bırakıyordu. Bir kalabalığın saldırısına uğramış gibi yatağın içinde bacaklarını karnına çekmiş, iki büklüm bir hale gelmişti. Korkuyu ta derinlerinde hissediyordu. Olacaklardan, olabileceklerden, olayların içinde kaybolup dağılmaktan. Ailesini kendi dağınıklığıyla bir perişanlığa sürüklemekten korkuyordu. Daha sonraları bunların yalnızca bir korku değil, neredeyse bir kehanet olduğunu acıyla anlayacaktı. Kocasını ve kızını aldattığı için keskin bir vicdan azabıyla yanıyordu ruhu. Bu, bir başka adamla sevişmiş olduğu için değildi sadece. Bir başkasıyla seviştiği için gene vicdan azabı duyardı ama o duygu bu kadar yakıcı olmazdı. Vicdan azabını böylesine baş edilmez hale getiren, kocasının ve kızının kendisine bakışlarındaki o sarsılmaz ve eksiksiz güvene, kendisinin o güveni açıkça görmesine rağmen biraz önce yaşadıklarını yeniden yaşamak için duyduğu ve önüne geçemeyeceğini bildiği istekti. Bütün korkularına rağmen yaşadıklarından pişman değildi. Pişmanlık duymaması da vicdan azabını arttırıyordu. Yalnızca yaşadıkları için değil, yaşayacakları için de vicdan azabı duyuyordu. Cem'i, konuşmasını, esprilerini, sesini, dokunuşlarını özlüyordu. Onun, "Benim annem öldü" deyişi gözünün önüne geliyor, onun bütün kibrine, kendini beğenmişliğine, büyük zenginliğine rağmen aslında yalnız ve terk edilmiş olduğunu düşünerek acımayla karışık bir şefkat hissediyordu. Bir yandan da Cem'in biraz önce kendisiyle yaşadıklarını yarın, hatta belki de o anda bir başkasıyla yaşayabileceğini, belki de yaşadığını düşünüp kıskanıyordu. Ama bütün bu duygularını, tasalarını, kaygılarını, bütün güçlerine ve yakıcı keskinliklerine rağmen kendi parlak ışığıyla gölgeye iten, neredeyse önemsizleştiren bir başka duygu vardı ki Ayda'nın hemen hemen bütün bilincini kaplıyordu. Şaşkınlık. Aydan çok iyi, hatta mükemmel bir cinsel hayatı olduğunu düşünür, kadın arkadaşlarıyla toplandıklarında onlar kendi hayatlarından yakındıkları zaman açıkça söylemese de onlara acır, kendisinin çok müthiş hazlar yaşadığını sezdirirdi. Kocasıyla ilişkisinden gerçekten hoşnuttu. Düzenli bir şekilde ve hep zevk alarak sevişirlerdi. Başka türlü ve daha iyi bir sevişme olabileceğini hayal bile etmemişti. Şimdi birdenbire varlığından haberdar bile olmadığı, bilmediği, tahmin etmediği yepyeni bir alemin kapıları açılmış gibiydi önünde. Sanki masallarda olduğu gibi bir şelalenin altından geçmiş ve renkleri, çiçekleri, ağaçları bambaşka olan bir dünyaya girmiş, hiç bilmediği bir sevişme biçimiyle karşılaşmıştı. Cem tapınır gibi sevişiyor, sevişirken seviştiği kadının bütün bedenine, her parçasına ayrı ayrı ve uzun uzun tapındığını hissediyordu. Cem, Ayda'nın bedenine öylesine bir istekle dokunmuş, her yerine öylesine bir hayranlıkla dudaklarını değdirmişti ki, Ayda'nın belki de hayatında ilk kez kendisini böylesine güzel bulmuş, Cem sayesinde kendi bedenini sevmiş, kadınların gizli gizli beğenmeyip en mahrem anlarda bile ezberlenmiş hareketlerle saklamaya çalıştıkları kendilerince çirkin yanlarını
hiç sakınmadan, saklamadan Cem'e sunmuş, onun yanındayken çirkin bulduğu hiçbir yanı olmamıştı. Onunla konuşurken kendi zekasına hayran olduğu gibi sevişirken de kendi bedenine hayran oluyordu. Cem'in belki de sahip olduğu en büyük güç, hatta sihir buydu. Dokunduğu kadınları bir anda güzelleştirip zekileştiriyor, en azından onların böyle hissetmesini sağlıyordu. Sevişirken Aydan'a zevk veren her şeyden Aydan kadar zevk alıyor, hatta yüzü Aydan'ın kasıklarında kaybolduğunda Aydan'ın Cem'e büyük bir zevk verdiğini düşünmesini, böylece yaşananlardan daha da fazla zevk almasını sağlıyordu. Aydan, bedeninde daha önce hiç dokunulmamış ve dokunulduğunda şaşırtıcı derecede zevk veren ne çok yer olduğunu hayretler içinde fark etmişti. Cem, Aydan'ın isteklerini daha o aklından geçirirken, sezerek anında onlara cevap veriyordu. O sevişme sırasında Aydan, insanın kendisini bir sevişmeye güvenle bırakmasının, şimdi zevki ulaşamazsam bir daha ulaşamam, ben ulaşamadan sevişmemiz biter türünden kaygıları olmadan sevişmesinin ne muhteşem bir rahatlık ve nasıl inanılmaz bir zevk kaynağı olduğunu görmüştü. Ancak bunları gördüğünde Haluk'la yıllardan beri sevişirken hep bir telaş içinde olduğunu, Haluk zevk yolculuğunda kendi son durağına ulaşmadan varılacak yere varmak için çırpınmış bulunduğunu anlamıştı. Şimdi bunların hepsine şaşırıyordu. Dahası sevişme gibi çok iyi bildiğini sandığı bir alanda birdenbire hiç bilmediği dokunuşlar, deyişler, öpüşler, sözler olduğunu keşfetmesi onu neredeyse bildiği her şeyden kuşkuya düşürüyor, bildiğini sandığı birçok şeyi aslında bilmiyor olabileceğini düşündürüyordu. Haluk'la Selin'in eve girdiğini duyduğunda aklı başka bir şeye takılmıştı. Odaya girip ışığı yakarak "Ne o, neyin var?" diyen Haluk'a yorganı başına çekerek "Işığı söndür, başım çok ağrıyor, ışığa tahammül edemiyorum." diyerek cevap vermiş, yüzünü saklayarak konuşacak hali olmadığını söylemişti. Haluk odadan çıkmadan yeniden kendi düşüncelerine dönmüştü bile. O gün yaşadıkları onu çok şaşırtmıştı ama sevişmeleri sırasında Cem'in fısıldadığı bazı sözcükler, sevişme aralarındaki bazı şakaları aslında orada yaşadıklarıyla büyük bir coğrafyanın yalnızca küçük bir parçasına adım attığına, geride keşfedilecek çok büyük ve bilinmedik alanlar olduğuna inandırmıştı. Bunu acaba uyduruyor muyum diye düşünmüştü. Daha sonraları o günü aklına getirdiğinde hep gülümser, bunu nasıl daha ilk günden sezmiş olduğuna hayret ederdi. Ama o gün kendi inancını kuşkuyla karşılıyor, başka ne olabilir diye merak ediyordu. Bundan başka daha ne olabilir? Bunu düşündüğünde hayallerinin sınırlarının ne kadar dar olduğunu da fark ediyordu. Aklına hiçbir cevap, hiçbir ihtimal gelmiyordu. Bu onun merakını daha da arttırıyordu. Yeni bulduğu bir oyuncağı kurcalayan bir çocuk gibi her şeyi ama her şeyi ve bir an önce öğrenmek, bilmediği her şeyi görmek istiyordu. Aklına kaçınılmaz olarak takılan başka bir şey daha vardı. Onu o kadar etkileyen erkek, yatakta kendisinden etkilenmiş miydi? Yoksa onu çok sıradan mı bulmuştu? Bir daha onu davet edecek miydi? Bir daha kendisiyle sevişmek isteyecek miydi? Aklındaki en korkunç soru ise, onunla yatmaya razı olduğu için Cem onu küçümsemiş miydi? Sevişmek, teslim olmak ve esrarını kaybetmek anlamına mı geliyordu Cem'in gözünde? Dokunulmaz bir hanımefendi olarak sahip olduğu çekicilik, dokunulur bir kadın olduğu anda yitip gitmiş miydi? Elinde olmadan Cem'le Haluk'u da kıyaslıyordu. Bunu yapmak istemiyor, bu kıyaslamayı aklından uzaklaştırmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Bunun bir haksızlık olduğunu bilmek onu en azından o sıralarda daha da rahatsız ediyordu. Bedenlerini kıyaslıyordu. Davranışlarını, dokunuşlarını, etini tutuş biçimlerini, öpüşmelerini. O gece Haluk yatmaya geldiğinde uyuyormuş gibi yaparak yatağın bir köşesine çekildi. Haluk'un kendisine dokunmasını istemiyor. Ona dokunursa sanki bir anda o gün neler yaptığını anlayacakmış sanısına kapılıyordu. bir de kocasına değmekten utanıyordu. Bütün bu duygusal karmaşaya, içinin, duyguların karmakarışık bir halde birbirine dolandığı büyük bir pazar yeri gibi gürültülü ve karışık olmasına rağmen, ertesi gün işe kendinden hoşnut ve güvenli gitti. Bir gün önceki yenik hali kalmamıştı. Sabah toplantısında konuşurken kendisini parlak bir ışığın içinde duruyormuş gibi hissediyordu. Ve daha tuhafı, öbürleri de sanki teninden bir ışık fışkırıyormuş gibi onda bir değişiklik olduğunu hissederek bakıyorlardı ona. Konuşurken düşünceleri sanki ikiye ayrılmıştı. Bilincinin bir yanı büyük bir ustalıkla konularını anlatırken, öbür yanı da o odadakileri tek tek süzüyor, aralarında onun dün seviştiği gibi birinin olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Hiçbirinin öyle bir sevişmeyi bilmiyor olmasına inandığında garip bir küçümseme kaplamıştı içini. Toplantının bitiminde genel müdür aradaki kapıdan kendi odasına geçerken uzun masanın başında oturanlar da kalkmışlar, önlerindeki kağıtları toplayarak birbirleriyle konuşuyorlardı. Kağıtlarını toplayıp dosyasını kucağına alan Aydan şakacı bir gülümsemeyle "Ha, unutmadan bir açıklama yapmalıyım," dedi. Herkes biraz şaşırarak Aydan'a döndü. "Bankayı satın alacağıma dair dedikodular çıkmış. Ne yazık ki pazarlıkta anlaşamadığımız için bu proje ertelendi." Sema'nın dedikoduları alaycı bir cümleyle yanıtlanmış ve küçük bir çatışma bir kez daha eğlenceli bir zaferle sona ermişti. Bir yanı çevresindeki her şeyin farkındaydı. Yapılması gereken her şeyi sanki bunlar daha önceden programlanıp içine yerleştirilmiş gibi neredeyse içgüdüsel bir uyumla yapıyor, küçük çatışmalara giriyor, dedikodulara karşılık veriyor, toplantılara katılıyor, telefonlarla konuşuyor, şakalaşıyordu. Bir başka yanı ise yaptığı bütün bu işlere aldırmazca, hatta bunları önemsiz bularak bakıyor, korkularla ve hayallerle büyüyen bir heyecanın içinde çalkalanarak çevresinde aldatmanın kapısından geçtikten sonra bulduğu gizli dünyanın ipuçlarını ve o dünyanın başkaları tarafından kolayca tanınamayacak suç ortaklarını arıyordu. Kendisi gibi başka kimler ciddi bir yüz ifadesinin ardında zevkle dolu bir sır saklıyor? Kimler sınırları belirlenmemiş bir cinselliğin her anı başka bir zevke açık evreninde yolculuk etmenin ayrıcalığını ruhunda taşıyordu? Kaç kişiydiler? O gizli tarikatın kaç üyesi vardı? Her yüze, her harekete, her sese bir şifreyi çözmek ister gibi olağanüstü bir ilgi gösteriyordu. Görünen hayatın arkasında görünmeyen bir başka hayat olduğunu keşfetmiş, o başka hayatı bilmeyenlerle arasında sanki görünmez ama çok güçlü duvarlar yükselmişti. Öğle yemeğine bankanın kafeteryasına indi, tek başına. Kimlerle konuşmak istediğini biliyordu ve yemek teftisini aldıktan sonra aradıklarını salonun dip tarafından gelen kahkahalarından tanıyarak o yana doğru yürüdü. Masada 4-5 kadın oturuyor, çevrelerine hiç aldırmadan hem yemeklerini yiyor hem de şakalaşarak gülüyorlardı. Bu fazlasıyla sessiz yemekhaneye yaramaz kahkahalarından bir neşe sızmasını sağlıyorlardı. Ötekiler için onlar varlıklarından memnuniyet duyulan lanetlilerdi. İşe Aydan'la birlikte başlayan gruptandı hepsi de. Aydan hızla genel müdür yardımcılığına yükselirken, onlar yükselememişler, en fazla şef olmuşlar. Hatta bazıları girdikleri düzeyde kalmışlardı. Zekalarından kimse kuşku duymaz. Hatta onların zekalarından ve sivri dilli konuşmalarından çekinirlerdi. Ama zekalarını eşlik edecek bir tutkudan ve enerjiden yoksundular. Bir şeyleri kaçırdıkları duygusunun yarattığı kırgınlığı alaycılıklarıyla örterler, başka hiçbir yöne ilerlemeyen zekalarını kelimelerden yarattıkları oklarla hem kendi hayatlarına hem başkalarının hayatlarına fütursuzca fırlatırlardı. Kendileriyle, kocalarıyla, müdürleriyle, erkeklerle, kadınlarla, hayatla alay ederlerdi. Başkalarının yanına bile yaklaşamadığı bütün bu konularla hiç çekinmeden alay etme rahatlığını, hayatın başarısızlara verdiği bir haraç gibi kabul edip tadını çıkarırlardı. Aydan'ı her şeyden vazgeçenlerin bütün kurallara boş veren gürültülü sevinciyle karşıladılar. Yolları nicedir ayrılmıştı. Ama haftada ya da 10 günde bir mutlaka Aydan kafeteryaya onlarla yemek yemeye inerdi. Kuralları ağır, entrikaları yaralayıcı bu binada onlarla yemek yemek Aydan'a hep eğlenceli bir piknik gibi gelirdi. Onlar da Aydan'ı severler, ona sanki işe ilk girdikleri günden sonra hiçbir şey değişmemiş gibi davranmaktan garip bir tat alırlardı. Aydan da onlarla olduğunda onlar gibi davranırdı. Hiçbiri gerçekte ne olduğunu unutmazdı. Ama kısa bir süreliğine ne olduklarını unutmaktan hoşlanırlardı. Aydan onlara üst düzeyde birisiyle arkadaşça konuşma imkanını, onlar da Aydan'a işte yükseldiği halde kişiliğinin değişmediğini, kibirlenmediğini kendine gösterme fırsatını verirlerdi. Aydan masaya otururken, "Neye gülüyorsunuz?" dedi. "Neler konuşuyorsunuz gene?" En tombulları ve en alaycıları olan Fehiman, "Aman," dedi. "Ne olsun, hep aynı şeyler. Sen esas yukarılarda neler oluyor onu anlat bize. Muhasebe müdürü değişecek diyorlar, öyle mi?" Her zaman olduğu gibi biraz şirket dedikodusu yaptılar. Aydan bildiklerinin söylenebilecek olanlarını onlara anlattı. Onlar şirkette neler konuşuluyor, neler söyleniyor, kim kimle kırıştırıyor onlardan söz ettiler. Sonra söz Aydan'ın beklediği gibi erkeklere, ailelere, ilişkilere geldi. Aydan geldiğinde konuştukları konuya döndüler. Kocasından yeni ayrılmış olan Fehiman, geçenlerde tanıştığı ve hoşlandığı bir adamla hafta sonunda Abant'a gidecekti. İlk kez birlikte olacaklardı. Aydan, "Nasıl biri?" diye sordu. "İyi bir insan. Krediler bölümünde şef. Belki tanırsın. Cüneyt. Efendi, çalışkan biri. Öyle canavarlardan değil. Sakin biri. Beni de sakinleştiriyor." Durdu, kendisini dikkatle dinleyen arkadaşlarına baktı. "İnsanı öyle gökyüzüne uçurmaz belki." Sonra her zamanki alaycılığına ve neşesine hiç uymayan bir hüzünle ekledi. "Ama hiç olmazsa insanın canını da acıtmaz." Bu cümle aralarında anlaştıkları bir parolaymış gibi erkeklerle, onların beceriksizlikleriyle, yataktaki ruhsuzluklarıyla, her sevişmeden sonra sanki matah bir şey yapmışlar gibi alkış beklemeleriyle, bekledikleri alkışı bulamadıklarında çocuk gibi küsmeleriyle, sevişmenin orta yerinde sahayı terk etmek zorunda kaldıklarında saklamaya çalıştıkları utangaç halleriyle insafsızca alay etmeye başladılar. Sanki o güne dek iyi sevişen, onları eğlendiren, mutlu eden hiçbiri erkeğe rastlamamış gibi konuşuyorlardı. Aydan aslında gerçeğin tam da onların söylediği gibi olmadığını, artık yaşlanmaya başlamalarından, hayattan, eksik buldukları ne varsa ondan intikam almak, olanı daha da kötü gösterip, hiç olmazsa gerçeğin anlattıklarından daha iyi olduğunu bilip, rahatlamak için böyle konuştuklarını anlıyordu. Gene de pek imrenilecek bir hayatları olmadığı açıktı. Daha sonra, sabahlara kadar durmayan erkekler olduğuna dair bazı efsaneler duyduklarını, ama böylesine hiç rastlamadıklarını söyleyip Fehiman'ın deyimiyle elektrikli matkap gibi çalışan böyle bir erkeğin kalabalıkta nasıl tehlikelere yol açabileceğine dair birbirinden daha ahlaksız ve birbirinden daha eğlenceli yorumlar yaptılar. Kahkahaları kafeteryadaki öbür masaların korkan ve imrenen bakışları arasında koyu bir gökyüzüne renkli danteller halinde yayılan havai fişekler gibi salonun içini tehlikeli bir neşeyle dolduruyordu. Kafeteryadaki herkes böyle gülen insanların o şirkette yükselme ihtimalinin bulunmadığını biliyordu. O yüzden kimse bu kahkahaların parçası olmaya çalışmıyor ama herkes böyle gülebilmenin güzel bir şey olduğunu hissediyordu. Yaşlanmakta olan yaramaz kızların kahkahalarında da bir tür meydan okunuş seziliyordu zaten. Oranın bütün kurallarını gülüşleriyle reddediyorlardı. Öbürleri gibi başarılı değillerdi ama başarılı olanlar da onlar gibi neşeli değildi.
Sanki iş dünyasının ortasında gizli bir anlaşma yapılmış, neşelerle başarılar takas edilmişti. Aydan hafifçe tedirgin olmasına rağmen kızları kahkahalarında yalnız bırakmıyordu. Artık o güldüğü için dışlanmayacak kadar başarılıydı. Ve hiç olmazsa arada bir, başarıya böyle pervasız kahkahaları da ekleyerek kendine ve gücüne güveniyordu. Ayrıca başarılı birinin bu tür bir başkaldırıya katılmaya razı olacak bir alçak gönüllülük göstermesinin kendisini herkesin gözünde daha sevimli ve daha güçlü kılacağını da biliyordu. Yemekten döndüğünde hala o konuşmalardan bir gülümseme kalmıştı yüzünde.